Kalbi Hayat. Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programı başlıyor.
Hayırlı günler aziz dinleyenlerim. Kalbi hayat konulu seminerlerimiz, programlarımız devam ediyor. Rabbimiz içimize koyduğu bu yüce cevheri, bu latif cevheri doğru tanımayı, onu en güzel şekilde muhafaza etmeyi ve Rabbimize selim bir şekilde, kalbi selim olarak teslim etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Muhterem dinleyenlerim, bugün kalp-Allah ilişkisi üzerinde duracağız. Daha doğrusu Allah'ın kalbe yönelik tasarruflarına başlayacağız. Kur'an sistemi, Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulan genel muhtevaya bakılacak olursa, merkezinde Allah bulunan bir sistemdir. Onun için bu sistemde Allah fikri yukarıdan aşağı her şeye hakim olur ve bütün anahtar terimlerin üzerinde derin bir tesir gösterir. Allah ile insan arasındaki münasebeti dört kısımda ele alınabileceği ifade edilir. İzutsu diye bir semantik alimi bunları şöyle sıralar. Önce der, Allah ile insan arasında bir yaratan yaratılan münasebeti vardır. Evet, yaratıcı Allah'tır ve insanı o yaratmıştır. İnsan mahluktur. Yaratanla yaratılan arasında bir haberleşme münasebeti vardır. İkinci çeşit ilgi bu şekildedir. Yani Allah'tan kula doğru bir iletişim var. Yine kuldan da Rabbe doğru bir yöneliş var. Bir diğer münasebet şekli Rab-kul münasebeti. Yani bizim sahibimiz, Mevlamız, Efendimiz Allah'tır. Biz onun kuluyuz. O emreder, biz onun emrine uygularız. Onun çizdiği sınırlar içerisinde kalmayı biz kendimize misyon ediniriz. Diğer bir münasebet de yine yaratıcımızla, Rabbimizle münasebetimizin bir diğer boyutu ahlaki münasebettir. Bu münasebet ise Allah Teala'nın birbirinden çok farklı iki cephesine dayanır. Yani Allah bir yandan iyilik, merhamet, şefkat, af ve ihsan sahibiyken diğer yandan gazap, şiddet ve adalet sahibidir. Aynı şekilde insanda da böyle zıt sıfatlar vardır. İnsan bir yandan şükür ve takva sahibidir, diğer yandan ise nankördür. Allah ile insan arasındaki diyalog bakımından kelam ilmi, yani kelamcılar, efendi köle modelini daha çok öne sürerler. Sufiler ise burada dostluk modelini öne çıkarırlar. Yani kelam alimleri daha çok adeta bir efendi var, bir de onun kölesi var meseleye böyle yaklaşırken, sufiler İşi muhabbet tarafından götürerek efendim dostluk tarafını ortaya çıkarırlar. Kelamcılar şu aleme Allah'a tam bir kul olmak için geldik. Köle anlamında adeta bunu bu çerçevede ortaya korlarken, sufiler ehli tasavvuf der ki şu aleme yar ile dost olmaya geldik, hak ile dost olmaya geldik çerçevesinden yaklaşırlar. Bu iki bakış açısını zikreden Mehmet Aydın hocamız der ki esasen der hakikat sanki bu iki görüşün bir bileşimi desek yeridir der. Yani ne tam kelamcıların dediği gibi efendi köle modelidir Allah ile insan arasındaki münasebet ne de sufilerin tam ifade ettikleri gibi sadece dostluk modelidir. İkisinden de bir şeyler vardır diyerek orta bir yol tutmaya çalışır. Allah ile insan arasındaki ilişki, muhterem dinleyenlerim, ilk insandan bugüne kadar gündemden hiç düşmemiş önemli bir konudur. Hatta denilebilir ki Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin ve kitapların öncelikli görevi bu ilişkiyi belli bir düzene sokmak. Nitekim Kur'an'ın birçok ayetinde peygamberlerin insanı Allah'a ve uluhiyet konusunda sıhhatli bir inanca çağırdıkları gerçeği sürekli vurgulanır. Evet, insan Allah'tan başka Rabler edinir çoğu zaman. Ona şirk koşar, ortak koşar. Onun varlığını kabullenmek istemez. Onu görmek istemez. Onu unutur. Peygamber gelir, vahiy gelir. İnsana Allah'ın bir olduğunu, onun eşinin ve benzerinin olmadığını, hiçbir ortağın olmadığını vurgulayarak efendim insana yeniden bir zihni disiplin, kalbi disiplin ve hayatına da bir nizam getirir. Allah ile insan arasındaki ilişkide merkezi rolü üstlenen yönümüz, muhterem dinleyenler, kalbimizdir, gönlümüzdür. Bu bakımdan insan muhatap alınırken daha çok onun kalbi esas alınır, kalbine yönelik hitaplarda bulunulur. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan da Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğrudan kalbine indirilmiş bir vahiy ilahidir. Biz Allah'ın kalbe yönelik tasarruflarını, yönelişlerini inşallah birkaç programda arz etmeye çalışacağız. Daha sonra da insanın Allah'a yönelişlerine yönelik inşallah programlarımız olacak. Bugün Cenab-ı Hakk'ın kalplerde olan her şeyi bilmesi ve kalplere nazar etmesi üzerinde sizlerle sohbet etmiş olacağız. Kur'an'ın en önemli konusu hiç şüphesiz efendim uluhiyettir. Yani Allah kavramının doğru anlaşılması, doğru kavranılmasıdır. Diğer bir ifadeyle Allah Teala'nın gereği gibi idrak edilebilmesidir. Bu sebeple birçok ayet-i kerimenin uluhiyet konusuyla yakından ilgili olduğu müşahede edilir. Kur'an'ın ortaya koyduğu Allah inancı, Allah'ı hayattan koparan bir anlayış değildir. Aksine, ilmi ve tasarruflarıyla zerreden küreye yarattığı her bir şeyin her an yanında olan ve görünen görünmeyen tüm varlığı kuşatan bir Allah'tır. Kur'an'ın ortaya koyduğu Allah inancı. Güzel isimlerinden biri de El-Esmaül Hüsna'sından biri de El-Alim olan Yüce Allah, her şeyi en iyi bilen anlamındaki bir ismi olan, bir ismi de Alim olan Allah Celle Celaluhu, ilim bakımından Kur'an'ın ifadesiyle her şeyi kuşatmıştır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin bu ilmini ifade eden birçok efendim kelime ve cümleye rastlamak mümkündür muhterem dinleyenlerim. Allamul Guyub geçer mesela. İdrak ötesi şeyleri en iyi bilen, en ince detaylarına varıncaya kadar her şeyi bilen, Alimul Gaybi ve Şehade cümlesi geçer. Görüneni ve görünmeyeni, idrak edilebileni ve edilemeyeni bilen ifadesi zikredilir. Ve Rabbimizin ilminin her şeyi kuşattığı sık sık vurgulanır. Gizli olsun, açık olsun, hiçbir şey onun bilgisi dışında kalmaz. Kur'an'ın bize öğrettiği Allah inancı içerisinde. Binaenaleyh Rabbimiz insanların gizlediklerinden ve açığa vurduklarından haberdardır. Konuyla ilgili birkaç ayete dikkat çekmek gerekirse şu ayetleri okuyabiliriz. Mesela Ahzab suresi 51. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur kalple ilgili. Vallahu ya'lemu ma fi kulubikum. Allah sizin kalplerinizde olan her şeyi bilir. O alimdir, halimdir, hilim sahibidir. Bir başka ayet yine Gafir suresi ayet 19 şöyle buyurulur orada da. Ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Allah gözlerin hain bakışını ve göğüslerin gizlediğini bilir. Göğüslerde gizleneni bilir. Bir başka ayet şudur. Konuyla ilgili okuyabileceğimiz ayetler. Kaf suresi ayet 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine neler fısıldadıklarını da biz çok iyi biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yani Rabbimizin insanla ilgisi o kadar derinlere iner ki söze gelmeyen, sözle vücut bulmayan her türlü düşünce, duygu, tefekkür, havatır diyelim, kalbe gelip giden sıradan düşünceler, onların hepsinden haberdardır Rabbimiz. Nitekim Mülk suresinde de ayet 13 ve 14'te Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ve esirru kavlekum evichharu bih. İnnehu alimun bi zati sudur. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki Allah göğüslerin özünü bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu hiç? O latiftir, habirdir. Yani Rabbimiz her şeyden haberdardır. Ve latiftir. Faydalı olan şeyleri kullarına ve mahlukatına güzellik ve incelikle ulaştırmakla lütuf ve ihsan eden veya işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen, latif olan O'dur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin Zat-ı Uluhiyetinin alim oluşunu, yani her şeyi bilen oluşunu sık sık hatırlatmasının bir hikmeti de Allahu Alem kulların amellerinde titiz davranmalarını sağlamak olmalıdır. Zira yaptığı amellerin karşılığını göreceğine inanan ve hiçbir amelinin Allah'tan gizli kalmayacağının bilincinde olan kimse davranışlarında ilahi hudutları görmezlikten gelemeyecek ve her an imanının şuurunda olabilecektir. Böyle bir yaşantının Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle Allah'ı görürcesine ya da onun tarafından izlenircesine bir kulluk diye tarif edilen ihsan duygusu çerçevesinde bir hayat demek olduğu da açıktır. Kur'an-ı Kerim kalbin katılmadığı bir ameli kaçınılması gereken bir iş ya da söz olarak niteler, lağv der, yani lağviyat dediğimiz o ifadeyi kullanır. Vellezinehum anil lağvi muridun, yani o gerçek felaha eren müminler söz ve işlerinde boş diye nitelenebilecek her şeyden kaçınırlar demek. Cenab-ı Hak yine bir başka ayette ve izâ merru bil lağvi merru kirâme. O Rahman'ın kulları, o güzel has kullar, böyle içi boş söz ve amellerle karşılaştıkları zaman onun yanından efendice geçip giderler. Böyle onlar kendi şereflerini, itibarlarını korurlar. O işlerle vakit öldürmezler. o işlere, o sözlere kulak kabartmazlar demek. Ve lagviyat çoğu zaman efendim kalbin katılmadığı ameller ya da sözlerdir. Şöyle söyleyelim, kalpsiz söz, kalpsiz amel, yani kalıptan ibaret söz, kalıptan ibaret amel demektir. Rabbimiz bu nevi amelleri mümine yakıştırmaz. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde de bu anlamda bize birçok uyarılar vardır. Der ki, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk edebilmesi, onun güzel Müslüman oluşunun bir göstergesidir buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Allah katında amellerin görünür taraflarından çok, onların arka planı diyebileceğimiz yapılış maksatları, diğer bir ifadeyle kalbi niyetleri büyük önem arz etmektedir muhterem dinleyenler. Bu gerçek birçok ayet-i kerime ve hadislerde doğrudan ya da dolaylı olarak sıkça vurgulanan bir husustur. Bu sebeple amellerin karşılığını verecek olan Yüce Allah, insanın hep kalbine nazar etmektedir. Dıştan dağlar gibi ameller yaptığı söylenen nice insanlar vardır ki, eğer özlerinde samimi bir niyet beslemiyorlarsa, hakikatlerinde, iç dünyalarında, iç alemlerinde, gönlünün benliğinin derinliklerinde Allah'ın rızası gibi bir hedef, bir niyet barındırmıyorlarsa, o dağlar gibi görünen amellerin hak katında makbuliyet anlamında bir değeri yoktur. Onun için Allah-u Teala'nın sık sık Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah kalplerde olanı bilir, göğüslerin gizlediklerini bilir, o görüneni de görünmeyeni de bilir anlamında ifadeler, esasen bir yönüyle tehdit gibi görünse de kulları bir takım yanlış düşüncelerden, yanlış planlardan koruyan bir efendim özellik sergiliyorsa da, aynı zamanda kulun kalbine değer vermesini, kalbine dikkat etmesini, madem ki Rabbim benim kalbime nazar ediyor, dışarıdakiler, mahlukat ne derse desin, halk ne derse desin, hakkın dediği önemlidir. Hak beni biliyor, başkası ne söylerse söylesin çerçevesinde daha samimi, daha içten, daha tutarlı bir insan tipi ortaya inşa etmek içindir. Rabbin yürektekini bilmesi, yüreğe bakması, gönle bakması esasen bizi özüyle sözü bütün insan haline dönüştürme adına Rabbimizin yine bize bir özel ikramıdır muhterem dinleyenlerim. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala sizin şekillerinize ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar sözü bu anlamda son derece uyarıcı, dikkat çekici ve inşa edicidir. Bu itibarla büyüklerimiz kalbe hep nazargâh-ı ilahi diyerek bakmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın nazar ettiği yer insandaki değerli olan uzvumuz anlamında burayı çok öne almışlardır. Allah-u Teala'nın kalbe nazar etmesi ve kuluna olan muamelesinde kalbi ölçü alması esasen biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kişiyi gösteriş meraklısı yani riyakar olmaktan kurtarır ve onu samimi davranışlara yöneltir. Ki zaten dinin esası samimiyettir. Samimiyet tahsil edilirse, samimiyet kazanılabilirse, ihlas kazanılabilirse, esas o zaman insan cürufattan temizlenmiş arı duru bir insan haline dönüşüyor. İnsanın, insan hakikatinin bu tür cürufattan, bu tür fesat tohumlarından temizlenebilmesi kolay bir hadise değildir. İnsanın kendi benliğini, kendi hevasını, arzularını efendim görmezden gelip sadece Hakk'ın rızasını gözeten bir kişilik haline dönüşmesi yüksek bir seviyedir ve ciddi bir eğitim sonucunda ulaşılabilecek bir noktadır. İşte bu seviyeye ulaşmada Allah-u Teala'nın kulunun gönlünden geçeni bilmesi şuuru bir insan için önemli bir eğitim vasıtası vesilesidir muhterem dinleyenlerim. Bunun için tasavvufi terbiyede bu konu önemsenmiş ve Allah-u Teala'nın gönüllerde olanı bilmesi anlamında Allah'ın kuluna yakınlığı sürekli vurgulanmıştır. Rabbimiz buyurur ki وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. Muhakkak ki Allah içinizde olan her şeyi bilir. Ondan sakının. Başkasından değil. Ve bu çerçeve aslında bir samimiyet anlamında takvaya doğru da insanı yönlendirmesi, insana tevazu vermesi bakımından da son derece önemli. Çünkü Yüce Rabbimiz buyurur ki mesela فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Kendi kendinizi övüp yüceltmeyin, temize çıkarmayın. Çünkü o kimin daha muttaki olduğunu, kimin takva sahibi olduğunu Allah çok iyi bilir. Evet muhterem dinleyenlerim, takva kalpteki bir duygudur. Kalpleri bilen de yalnız Allah'tır. Öyleyse Allah katındaki değerimizin takvayla olduğunu bilirsek ve takvanın da yalnız Allah tarafından bilinebileceği şuurunda olursak, riya gibi gizli şirk diye bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği büyük bir hastalıktan da kurtulmuş oluruz. İnşallah şimdi kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra konuya devam edeceğiz inşallah.
Kalbi Hayat kısa bir aranın ardından devam edecek.
Kevser'den nuş eyle. bu Kevser'den nuş eyle. Tevhide gel, tevhide. La ilahe illallah. La
Erkam Radyo.
Kalbi Hayat devam ediyor.
Merhabalar muhterem dinleyenlerim. Allah-u Teala'nın insana yönelik tasarrufları, daha özelde ise kalbe yönelik tasarruflarına devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Allah'ın kalpleri bildiğini ifade eden ayetlere yer vermiş ve kalbin nazargah-ı ilahi olduğu üzerinde durmuştuk. Bunun kişiye hem bir kendi içinde öz disiplin sağladığı, hem de onu Allah'a karşı daha samimi bir kul haline dönüştürdüğü üzerinde durmuştuk. Yine aynı konunun devamı diyebileceğimiz, farklı bir ayetle efendim konuya devam edeceğiz. Ya da Allah-u Teala'nın kalbe yönelik daha farklı bir tasarrufuna dikkat çekeceğiz. Enfal suresinin 24. ayeti şöyledir muhterem dinleyenlerim. Ya eyyuhellezine amenu stecibu lillahi velirrasul iza deaküm lima yuhyikum ve'alemu ennallaha yahulu beynel mar'i ve kalbih ve ennehu ileyhi tuhşerun. Şimdi bu ayette Rabbimiz şöyle buyurur: ey iman edenler, Size hayat verecek olan şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulünün çağrısına icabet edin, uyun. Ve biliniz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Ve yine biliniz ki siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Burada dikkat edilirse Yüce Rabbimiz Allah kişi ile kalbi arasına girer buyuruyor. Bu ne demektir? Gerçekten zor anlaşılan ayetlerden birisi budur. Müfessirlerin konuyla ilgili izahlarını, açıklamalarını 6 grupta toplamak mümkündür. Bunları kısa kısa arz etmek isterim. Çünkü burada önemli bir hususa dikkat çekiliyor. Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi. Birinci görüş şöyle. Diyorlar ki alimler, Allah mümin ile küfür arasına, kafirle iman arasına girerek müminin inkarına, kafirin de imanına mani olabilir, olur demektir. Bu görüş daha çok İbn Abbas, Said bin Cübeyr ve Dahhak gibi alimlere nispet edilmiştir. Tefsir-i Kebir sahibi Fahrettin Razi'nin konuyla ilgili açıklamaları da onun bu görüşü paylaştığı izlenimini vermektedir. Bu anlayışın kaynağını esasen gönüldeki iradi meylin Allah tarafından oluşturulduğu ve binaenaleyh kullarından bir kısmına Allah imanı lütfederken diğer bir kısmına ise dalaleti dilediği şeklinde ifade edebileceğimiz cebriye inancı oluşturmaktadır denilebilir. Yani kısmen bir cebir kokuyor bu görüşte. Zemahşeri ve benzeri alimler ayetin bu şekilde anlaşılmasının esasen doğru olmadığını söylemişler. Ve demişler ki bu böyle anlamak Allah hakkında bir iftira niteliği taşır. Yani Cenab-ı Hak hiçbir kulunu imana ya da inkara zorlamaz. Dolayısıyla bu ayeti Allah kişiyle kalbi arasına girer diyerek mümin olmak isteyen bir kalbi Allah engeller, onu küfürde bırakır ya da efendim kafirin efendim mümin olması ya da müminin kafir olmasının önüne Allah geçer, doğrudan onu mümin kalmasına zorlar anlamında yaklaşmak doğru değildir der ki bu görüş gerçekten zaten Cebriye diye bildiğimiz tasavvuf kelam tarihinde de genel kabul görmeyen bir mezhebin açıklamasını yansıtıyor. Bu çok makbul bir görüş olarak değerlendirilmiyor. Zaten bazı alimler İbn Abbas rahmetullahi aleyh radıyallahu anhuma'ya izafe edilen bu rivayetin esasen zayıf bir rivayet olduğunu ve bu rivayetlerin Kur'an'ın genel bakış açısıyla bağdaşmadığını ifade ederek bu görüşü pek doğru bulmazlar. Bir diğer grup şöyle der bu ayetin manasını: Allah kulu ile ya da kişi ile kalbi arasına girer ne demektir? Allah kişi ile aklı arasına girer de kişi hiçbir şey anlamaz olur demektir. Bu da aslında bir yukarıdaki manaya yakın bir anlamdır. Mesela İmam Mücahid'e nispet edilen bu görüşün temeli kanaatimizce ayetin baş tarafında yer alan Allah ve Resulünün davetine icabet edin ifadesi ve kalbin idrak mahalli olarak anlaşılmasıdır. Yani ilahi davete ancak aklı olanlar icabet edebileceğinden adeta şöyle denilmiş olmaktadır: bunama, delirme ya da ölüm gibi aklınızı kullanma fırsatını kaçıracağınız musibetler gelmeden önce Allah ve Resulünün davetine icabet edin, uymaya çalışın anlamına gelir diyerek bir uyarı niteliğinde olduğunu söyler bu alimlerimiz. Bir diğer grubumuz der ki yine müfessirlerden, bu görüş de daha çok İmam Süddi'den nakledilir. Taberi tarafından da efendim tefsirde zikredilen bir görüştür. Hatta benimsenen bir görüştür. Bunu görüşe göre Allah kişiyle kalbi arasına girebildiği için insan onun izni ve iradesi olmadan iman ya da inkara kadir olamaz demektir. Elbette Cenab-ı Hak izin vermeden yaprak bile düşmez. Ancak sünnetullah, Rabbimizin kullarına olan rahmeti, merhameti, adaleti göz önünde bulundurulduğu zaman Cenab-ı Hak elbette bir kul imana yönelecek olursa ona hidayet eder. Yani o çerçevede onun hidayetinin önünde durmaz. Burada sadece bu görüşün birinci görüşten ayrıldığı nokta burası. Diyor ki Allah'ın izni olmadan kişi mümin olmaz, Allah'ın izni olmadan kişi küfre düşmez. Elbette Yüce Rabbimizin izni olmadan hiçbir şey olmaz. Bu görüşün efendim farklı görülebilecek ya da zayıf görülebilecek bir noktası yok. Bir başka alim grubumuz der ki bu şu demektir der: Allah kişiyle kalbi arasına girer demek, Allah kuluna son derece yakındır, ona ondan da yakındır demektir. Hem öyle yakındır ki kişiyle onun özünü oluşturan kalbi arasına girer Yüce Rabbimiz. O kadar yakındır kuluna. Yani bu adeta bir böyle bir mecazi bir ifadedir ve Allah'ın yakınlığından kinayedir. Yakınlığını ifade eden bir manadır derler. Bu ayet mana olarak esasen biz insana şah damarından daha yakınız. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız ayetiyle aynı anlama gelen bir başka ifadedir demektedirler. Katadi'ye izafe edilen bu görüş Beydavi ve Alusi gibi alimlerimiz tarafından da tercih edilmiştir. Gerçekten güzel bir yaklaşım. Allah'ın kuluna kendinden bile daha yakın olduğu, kulun kendisinden bile daha yakın olduğu, gönlüne kuldan daha çok hakim olduğu manasını ifade etmektedir. Ayette bu çerçevede verilmek istenen mesaj adeta şöyledir. Allah kalplerinizden geçen her türlü duygu ve düşünceden haberdardır. İcabetinizin, yani Allah'ın davetine olan icabetinizin gönülden olup olmadığını bilmektedir. Ve unutmayın ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Bu yoruma göre Allah'ın kişiyle kalbi arasında girmesi bir yakınlık ifadesidir. Beşinci görüş şöyledir. Bu görüş daha çok Ali bin İsa'ya nispet edilir. Bu da Hicri 4. asır alimlerimizdendir. Ve Zemahşeri de bu görüşe daha çok katılır. Allah'ın kişiyle kalbi arasında girmesi demek der. O kimsenin ölümü anlamındadır. Yani onun adeta canıyla bedeninin arasını Yüce Rabbimiz keser. Onun canını alır, özüyle irtibatını koparır demektir. Bu yorumun yapılmasında sanki kalbin insanın canlılığını ayakta tutan cevher olarak anlaşılmış olması ve ayetin son kısmı olan "Hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız" bölümü etkili olmuştur diyebiliriz. Bu anlayışa göre söz konusu ayet, Allah ve Resulünün davetine icabete teşvik etmekte ve bu konuda geç kalınmama uyarısında bulunmaktadır. Yani şöyle denilmiş oluyor. Ey müminler, bakınız sizi diriltecek, size hayat verecek davetler söz konusu oluyor Allah ve Resulü tarafından. Ölüm gelmeden önce bu davetin kıymetini bilin ve kendinizi diriltmeye çalışın. Şunu bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani öyle bir zaman olur ki icabet etmek istersiniz ama iş işten geçmiş olur. Bu hususa dikkat edin demektir. Altıncı görüş diye ifade edebileceğimiz görüş ise daha çok İbnül Enbari'ye, ki bu da Hicri 4. yüzyılda yaşayan bir alimimizdir, nispet edilen bir görüştür. O zat da şöyle der. Allah kişiyle kalbinde taşıdığı arzu ve meyiller arasına girer demektir. Rahib el-İsfahani gibi o dirayetli müfessirlerimizden gerçekten Kur'an'ı, özellikle Kur'an kelimelerini nerede, nasıl kullanıldığını ve hangi anlama geldiğini en güzel şekilde ifade eden bir alimimizdir. O da bu görüştedir. Son dönem alimlerinden İbn Aşur, o da aşağı yukarı bu görüşü tercih eder. Der ki o, ayette zikredilen kişi kavramı, ki Arapçada elmer ifadesiyle geçer, bu der daha çok kişinin amel ve cismani tasarruflarını ifade eder der. Yani şu bedenle yaptığımız tasarruflar anlamında kullanılmıştır. Elmer'u daha çok bizim zahiri kişiliğimizi ifade eden bir kelimedir der. Ve işte Allah bu bedenin yaptıklarıyla kalp arasındaki adeta ilişkiyi en güzel şekilde bilen ve gerektiğinde o ikisi arasında tasarrufta bulunan yüce bir yaratıcı, yüce bir Mevla, yüce bir Rabbimizdir anlamında bir ifadedir der. Muhammed Hamdi Yazır, bizim müfessirlerimizden, ülkemizin yetiştirdiği gerçekten ve son derece kıymetli büyüklerimizden, alimlerimizden, ariflerimizden bir zat. Bu hemen hemen bütün bu görüşlerin hepsine şöyle ya da böyle bir yaklaşım sergileyerek bir bütünlük içerisinde konuyu şöyle ortaya koyar. Allah kişiyle kalbi arasına girer demek, ona kalbinden, kalbine ondan daha yakın, daha hakimdir demektir. Ondakini gönlünden, yani kişinin nefsinde var olan düşünceleri gönlünden, gönlündekini de ondan daha iyi bilir ve daha yakından hükmü altına alıp sahip olur. Yüce Rabbin kudreti o kadar geçerlidir ki yalnızca kişiyle başkaları arasında değil, onunla kalbi arasına girer. Hisseden ve düşünen benliğiyle düşünülenin arasına ayırır. İnsanın bir anda gönlündeki emellerinden mahrum ediverir. Evet muhterem dinleyenlerim. Gönlünüzde bir takım emeller, hayaller, düşünceler, arzular, planlar kurarsınız. Ancak o planlar hayat hakkı olmayabilir o planlara. Cenab-ı Hak ona ikram etmezse, ona izin vermezse, gerçekten onun ortaya çıkıp yeşerebileceği bir iklim lütfetmezse, o hayalleriniz hayal olarak kalır. Doğmadan ölürler yani. Azim ve niyetlerini bozar gerekirse Yüce Rabbimiz. Ve başka yöne çeviriverir. Kanaatlerini ve zevklerini değiştiriverir. Onunla kalbinin arasını öyle ayırır, öyle açar ki birbirinin zıttı kesilir. Yani içiniz başka söyler, eliniz başka işler. Gönlünüz farklıdır, diliniz farklılaşır. İnsan kendi kendine bazen hasım olur adeta. Yine kişiyle kalbi arasına öyle girer ki aklını elinden alır ve bütün şuurunu yok eder. Kendi kendini duymaz hale getirir. Ve nihayet canını alır öldürüverir. Bunun için Allah sizinle kalbiniz arasında perde çektiği ve ölüme davet ettiği vakit icabet etmemeye ve cebrine karşı koymamaya imkan bulamazsınız ve biraz sonra başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. O halde kalbinizle aranız açılmadan, canınız elinizden alınmadan, fırsat elinizdeyken Allah'ın Resulü sizi diriltip canlandıracak, ebedi hayata yükseltecek ilim ve amel herhangi bir şeye davet ettiği zaman ihmal etmeyip istekle icabet ediniz demektir. Yani burada esasen o ayet bütünlüğü içerisinde Yüce Rabbimiz kullarına bu davete icabette geç kalınmaması ve bu davete samimiyetle yaklaşılmasını ifade etmiş oluyor. Yani aslında bu nakillerden anlaşılacağı gibi muhterem dinleyenlerim, Allah kişiyle kalbi arasına girer ayeti, Allah Teala'nın kalbe yönelik tasarruflarının hemen hepsine bir şekilde delalet ettiği söylenebilir. Külle yevmin huve fî şe'in, o her an yeni bir tecellide bulunan bir Rabbimiz olan Allah, bu sünnetini kulu ile onun kalbi arasında da elbette sürekli icra etmektedir. Bu sebeple hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Allah Teala'nın kalbe yönelik tasarruflarının onun zatıyla bizzat mı yoksa sıfatları vasıtasıyla mı yerine getirildiği meselesi efendim bize kapalı bir alandır. Zira biz onun zatını kavramaktan aciziz. Allah'ın hakikatini biz tam kavrayamayız. Beşer için bu mümkün değildir. Evet, zatını kavramak mümkün olmadığı gibi sıfatlarını da onun zatından ayrı ya da zatının aynı düşünmek ehli sünnet inancına göre doğru değildir. Ayrıca her şeyin sahibi ve maliki Rabbimiz olması sebebiyle Yüce Rabbimizin tasarruflarına şu veya bu sebeple sınır çizmek yüce kudrete karşı gelmek değilse de en azından edep sınırını aşmak demektir. Yani Cenab-ı Hak şunu yapar, şunu yapamaz, yapmamalıdır gibi efendim bir sınır çerçeve çizmek biz kulların haddine değildir. Madem ki Rabbimiz kulu ile kişi ile kalbi arasına girer buyurmuştur, biz önce şöyle bakarız meseleye. Evet, Rabbimiz kulu ile kişi ile kalbi arasına girer. Ama o girişin keyfiyetini biz ancak bu şekilde aklımızın erdiği kadar anlamaya çalışırız. Yoksa o işin hakikatini de doğrusu o çerçeveyi de tam olarak ortaya koyduğumuz söylenemez. Kula düşen en son belki diyeceği Allah en doğrusunu bilir. Bizim anlayışımız bu kadar demektir. Elbette Allah kalbe her türlü tasarrufta bulunabilir. Dilediğine hidayet eder, dilediğine etmez. Dilerse tüm insanları mümin kimseler haline getirebilir. Yine dilerse peygamberinin bile kalbini mühürleyiverir. Nitekim ayette böyle. Efendim, Şura suresinde Yüce Rabbimiz 24. ayette İn yeşe illahu yahtim ala kalbik buyurur. Allah dilerse ey Nebi-i Ekrem senin de kalbini mühürler der. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın hiçbir tasarrufuna kulun hiçbir şekilde sınır çizmesi doğru değil. Bunu bilemeyiz biz. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurur ki kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Ve o onları dilediği gibi evirir çevirir. Kur'an-ı Kerim birçok ayette ilahi iradenin bu anlamda sınırsızlığına işaret etmekle birlikte insana da imtihan gayesiyle iyi ya da kötüyü seçme hürriyetinin cüz'i de olsa, nispi de olsa, irade-i cüz'iye şeklinde de olsa verildiğini ve Allah Teala'nın genel bir kural olarak, genel bir prensip olarak hevası uğruna sınır tanımayan fasıkları, fıtratını nefsani gayeler uğruna örtüp kapatan kafirleri, kendisine ya da başkalarına gereği gibi davranmayan zalimleri, şüpheci ve haddi aşanları saptırdığını, dalalete sürüklediğini, dalalette bıraktığını daha doğrusu ve kendisine yönelene ise hidayet ettiğini Rabbimiz açıkça bildirmiştir. Yani Kur'an'a göre insan iradesi olmayan bir varlık değildir. Belli gayeler için yaratılmıştır. Allah tarafından bazı sorumluluklarla mükellef tutulmuş ise de bunlar gücünün üstünde sorumluluklar, mükellefiyetler değildir. Bu sebeple insan yaptığı ameller karşılığında Allah tarafından mükafatlandırılacak ya da cezalandırılacaktır. Binaenaleyh Kur'an bütünlüğünü nazara itibara almadan yüce kudretin sınırsızlığını ve gücünü gösteren ayetleri efendim parçacı bir yaklaşımla değerlendirmek kişiyi çoğu zaman yanlış bir sonuca götürecektir. Öyleyse muhterem dinleyenlerim şunu anlıyoruz ki bu açıklamalardan esasen kalbin hak üzere sebatı, hak üzere istikrarı ve sükuneti Allah'ın yardım ve inayeti olmadan mümkün değil. Öyleyse kula düşen, bize düşen o ilimde derinleşmiş alimlerin yaptığı dualar gibi Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab diyebilmektir. Yani ey Rabbimiz hidayete erdirdikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Rahmetinle kaydırma. Katından bize rahmet lütfeyle. Sen vaadinden dönmezsin diyerek Rabbimize sen Vehhab'sın, sen kullarına karşılıksız bağışta bulunansın diye yalvararak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sürekli yalvardığı gibi ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz bizim kalbimizi hidayet üzere, hak üzere sabit kıl diye dua ederek ey kişiyle kalbi arasına giren Rabbimiz bizim kalplerimizi sen her türlü kötülükten muhafaza buyur. İmanımızı muhafaza buyur. İmanımızın gereği güzelliklerle orayı güzelleştir diyerek imanı bize sevdir diyerek Rabbimize yalvarmak ve yakarmaktan başka sağlam bir kulp yoktur. Bu bakımdan esasen bu ayetler bize aynı zamanda insanın sürekli Allah'la dua ve tazarru çerçevesinde bir ilişkisinin daimi olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Rabbimiz gönüllerimizi hak üzere sebat ettirmesi niyazıyla efendim herkese hepimize kalbi selim niyaz eder. Rabbimizin bizleri muhafaza etmesini ondan bekleriz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programını dinlediniz.